Değerli kardeşim, hoş geldiniz. Bugün sizinle her şeyin Tanrı'dan kaynaklandığı konuyu paylaşmak istiyorum. Bunun için önce Kutsal Kitap'tan Efesoslar 2, 11-22 ayetlere okuyorum. Okuduktan sonra konumuza devam edeceğiz. Okuyorum. 11. ayette şöyle yazıyor. Tanrı için öteki uluslardan, yani Yahudilerin dışında doğan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu anımsayın. Bedende elle yapılmamış sünnetle sahip olup sünnetli diye anılmaların sünnetsiz dedikleri sizler o zaman Mesih'in İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vade dayanan anlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız diyor. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Amacı bu iki topluluktan kendisine yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'ya barıştırmaktır. Böylece yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Elçiler, peygamberlerle oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe başı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı ve Rabbe ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. Onun aracılığıyla, Mesih İsa'nın aracılığıyla hepimiz tek ruhla babanın huzuruna çıkabiliyoruz. Amin. Evet kardeşim. İnternette yüksek bina hangisi diye sorarsanız büyük ihtimal Dubai'deki bina öne gelir. Binanın adı El Halife. 1828 metre yüksekliğinde, yani en üst kata çıkan 1825 metre yukarı çıkıyor. Söylemek kolay. Çok şükür bina Dubai'de ve takriben 2 kilometre yukarı tırmanmaya gerek yok. Fotoğraflara baktığımda binanın 2010'da yapıldığı Dubai merkezi ve gururunu gösteriyor. Bununla insanın beklenti ve hırsını bitmediğini görüyorum. Tevrat'ta Tekvin 11. bölümde Tanrı insanın hırsla yaptığı binayı görmek için indi. Tekvin 11.4. ayette. O zaman insanları öyle bina yapalım ki diyorlar, ucu göklere erişsin. Bir anda yaparak hepimiz bir yerde oturalım diyorlardı insanlar birbirlerine. Bu benlik gururu Tanrı dışında kalıyor. Tanrı insanların çoğalıp dünyayı doldurmalarını söylemişti. Fakat arada küçük bir cümle geçiyor. Kendimize nam ad yapalım dediler. Belki bu zamanda da insanın hırsı vardır. Bu küçük cümleyi analiz edersek gurur anlamı Tanrı'ya eşit olmayı taşıyor. Bu günah değil mi? Dünyayı yönetmek, dünyada en yüksek olmak, söz sahibi olmak sürekli gözümüzün önünden geçiyor. Bununla uzakta ve yakında, hatta kalbimizde gurur his eder ve arzularız. Kutsal kitapta iyi olarak ne olduğunu biliyor musunuz? İnsanlar inşa ediyor fakat Tanrı da inşa ediyor. Biz Tanrı'yla inşaat malzemesi olalım. Bunun için Tanrı Mesih İsa'da adına bize ruhani evimizi oluşturdu. Bunu kutsal kitapta çalışacağız. Bu nedenle kardeşim konumuz Tanrı yakında ve Mesih İsa'da sona kadar yakınlığı devam edecektir. Okuduğumuz Efesuslar bölümünde birkaç noktaya bakacağız. Birinci nokta, inşa ediyor, yapıyor. Kutsal kitaba göre inşa eden Tanrı'dır diye okuduk. 19-21 ayetler. Elçi Paulus burada bütün bereketleri veren Tanrı'nın kendisidir diye açıklıyor. Mesih İsa'da Tanrı'nın ev halkıyız sevgili kardeşim. Mesih İsa'da köşe başı olarak inşa edildik. 22. ayette Mesih'e ait kilise kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere Mesih'te inşa ediliyoruz. Tekrar diyorum, hamdolsun. Mesih'te inşa ediliyoruz. Bunu yapan elçi Paulus'a verendir. İnayeti bize çağıran oğlu Mesih İsa vasıtasıyla evlatlığa kabul eden Tanrı'dan kaynaklanıyor. Oğlu, Tanrı oğlu Rab Mesih İsa da bizi kurtaran da Tanrı'dır. Elçi Paulus 1 ve 2. bölümde Tanrı'nın inayet ve oğlu Mesih İsa'da kurtarılanların dünyada ne gibi adımlar atmasının gerektiğini açıklıyor. Başka çalışmalarda bunu açıkladım. Daha açık şekilde anlatmak gerekirse, ruhsal binanın gerçekleşmesi bizden değil ve bizden kaynaklanmıyor. Fakat Tanrı tarafından inşa ediliyoruz. Onun için kendimizi Tanrı'ya inşa malzemesi olarak verelim. Bunu okuyup düşünürsek bu binaya kendimiz katkıda bulunup bulunmadığımızı düşünmeliyiz. Belki kendi kendimize şu soruyu sorabiliriz. Benim ruhsal binaya ne gibi katkım olur? Tanrı'nın evine girmekliğim için ne gibi itiraflarım olması lazım gibi? Cevap çok basittir sevgili kardeş. Mesih İsa'da gerçekleşiyor. Yurttaş olmak yalnız Mesih İsa'ya imanla gerçekleşiyor. Bu Mesih İsa'nın senin için haçta kanını akıttığına, bu kanla temizlendiğine imanla yıkanırsan, o zaman Tanrı evladı, Tanrı'nın ev halkı olarak yurttaş oluyoruz. Amin mi? Bunun için tekrar diyor ve okuyoruz. Günahlarını, sıkıntılarını Rab Mesih İsa'ya itiraf ederek bağış alıyorsun. Bağışlanıyorsun ve daha ileri giderek temizleniyorsun kardeşim. İncil Yuhanna 1:9'da yazıyor. Ne diyor? Mesih İsa'nın kanı bizi her günahtan bağışlar ve temizler diye okuyoruz. Rab Mesih İsa'nın haçında sana ait günah borçlarını ödeyerek bizi satın aldı ve Tanrı ile barıştırıp ne yaptı? Tanrı evladı olmamızı sağladı. İsmine hamdlar olsun. Sen de Tanrı evladı oldun mu? Tanrı evladı olmak Allah'a inanmak değil. Tanrı evladı olmak Mesih İsa vasıtasıyla Allah'a inanmak, Tanrı'ya inanmak. Senin yapacağın kardeş, Rab Mesih İsa'ya beni bereketlemeden ben seni bırakmam diye dua edeceksin. Etmelisin, güvenmelisin kardeşim. Burada güzel ve gereken şey İsa'nın önünde diz çöküp Rab Mesih İsa'ya hayatımı teslim etmektir diyeceğiz. Beni ve seni, sizin bilmeniz gereken şey Mesih İsa'da bizim güvenilir Tanrımız olduğudur. Bunu Mezmur Zebur 147:8'de ne diyor? O Tanrı ki bulutlarla gökleri kaplar, yer için yağmur hazırlar, dağlarda ot bitirir, hayvanlara çağrışan karga yavrularına yiyeceklerini veren Tanrı'ya ne yapıyor? Hamd ediyor. Kral Davut, Peygamber Davut. Bunun anlamı kişi Mesih'in haçına gelip diz çöktüğünde mezmur ayetinde olan bereketler kutsal kitaba göre Rab Mesih İsa'ya iman edene sunulacak ve verilecektir. Tanrı bereketleri veriyor, sürekli tekrarlamak gerekiyor. Bu ölüm ve yaşam meselesidir. İki şey var. Tanrı'ya ait olmakla sonsuz hayat var. Sonsuz hayata ait olmamak ölümü hasıl eder. Mesih İsa'ya günaha ölmek, sonsuz hayat intikal edecektir. Önceki gibi mucizedir. İkinci noktaya geldik. Ne inşa ediliyor? Birinci noktada kim inşa ediyor diye konuştuk. Şimdi ne inşa ediliyor diye paylaştım. Eğer okuduğumuz bölüme tekrar bakarsak 21. ayette ne inşa edildiğini görürüz. 21. ayette bütün bina ve ayetin sonuna kutsal tapınak. 22. ayet Tanrı'nın ruhsal binasına mimarlık ve yapma yer veriliyor. Kutsal tapınak. Kutsal tapınak bir bina değildir. Bir kilise binası değildir. Bir Yahudi binası değildir. Bir kutsal tapınak imanlıların bir olduğu bir tapınaktır. Yani aniden gerçekleşen bina değil, bir araya toplanan da değil. Rab Mesih İsa sizlere yer hazırlamaya gidiyorum. Yer hazırladığımda gelip sizi alacağım diyor. Yuhanna 13:2-3 ayetler. Peki bahsettiğim bina neydi? Dedim hemen gerçekleşen veya bir araya toplanan değil. Peki nedir? Tanrı'nın Mesih İsa'da mimarlığıyla oluşan ve köşesinde Tanrı'nın izi görünen Tanrı binasıdır. Bunu özenle düşünerek, planlayarak sevgi ve sevecenliğini yaptı Tanrı. Buna göre Mesih İsa'da oluşan ruhsal bina Tanrı'ya sevinç veriyor. Çünkü Mesih İsa'da Tanrı sevinç doludur ve Tanrı sevgidir diye okuyoruz. Bunu neden söylüyorum? Mesih'in canlı bina taşı olan Resul Paulus, İncil'in birçok yerinde Tanrı içten sevincini anlatır ve yansıtır. Bunların hepsi tanrısal sevinçtir. Amin mi? Bu ruhsal binanın mimarının Tanrı olduğuna sevinmeliyiz kardeşim. Çünkü Tanrı'nın her şeyi yetkin yaptığını biliyor ve güveniyoruz. Bunun için okuduk. Kutsal bina 22. ayette kutsal bina Mesih İsa'da yapılıyor. Önce dediğim gibi Rab Mesih İsa köşe taşıdır. Yani köşenin taşı Mesih İsa, ondan sonra ki taşlar biziz. Elçiler ve peygamberler bu kutsal binanın temelini teşkil ediyor, okuduk. Biz de gözlerimizle bu ruhsal binanın geliştiğini görüyoruz. Eski ahitte İsrailliler tapınağa yönlendiriyordu. Fakat beraberinde kurban götürmeden gidemiyor ve kurban sunulmadan o tapınağa yaklaşamıyorlardı. Kutsal olan ve kutsal olanın Mesih inanlarına bu binanın Rab Mesih İsa'da Tanrı tarafından kurulduğunu, saf ve temiz olduğunu söyler. Bu binada kurban ihtiyacı yok. Noksanlık da yok. Bunda şeytanın eli kesildiğinden günah da yok. Kutsallık budur. Yani yalnız Mesih'te Tanrı'ya ait olmak kutsallıktır. Benim için büyük olan Mesih'in elçisi Paulus Korintoslular mektubunda açıklar, okuyorum. 1. Korintoslular 2. bölüm 9-10 ayetler. Ne diyor? Fakat nitekim yazılmıştır. Gözün görmediği, kulağın işitmediği ve insanın yüreğine girmediği, yani Tanrı'nın kendini sevenlere hazırladığı bütün şeyler. Fakat Tanrı onları bize ruh ile keşfetti. Bütün şeyler olan Tanrı'nın Mesih'te yapmakta olduğu neydi? İnşaattı kardeşim. Bu inşaat ben ve siz. Yani Mesih'e ait olanlar kirletilmez, kirlenmez. Tanrı bizim için kutsal yer. Yani yalnız Mesih'e ait olanlar için hazırlanmaktadır. 22. ayette okuduğumuz Tanrı meskeni ve mabet aynı anlamı taşır. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Tanrı meskeni, mabedi Mesih inanlılarıdır. Beraber okuyalım. 1. Petrus 2. bölüm 5. ayet. Siz de diyor Mesih vasıtasıyla Tanrı'ya makbul ruhani kurbanlar takdim etmek üzere mukaddes kahinlik olmak için ruhani ev olarak diri taşlar gibi bina olmuyorsunuz diye okuyoruz. Anlıyoruz değil mi? Biz ruhani taşlar olarak o binanın gelişmesini sağlıyoruz. Bu da Mesih'in kilisesidir. 1. Korintoslular aynı İncil'den 3:17. ayette, eğer bir kimse Tanrı'nın mabedini bozarsa Tanrı onu bozacaktır. Çünkü Tanrı'nın mabedi kutsaldır, mukaddestir. O mabet, o tapınak ne diyor? Sizsiniz. Yani Mesih inanları, yani Mesih İsa topluluğu, Mesih İsa'nın kilisesi Tanrı'nın ruhsal tapınağıdır. Amin. Tanrı meskeni, tapınağı inşa ediliyor ve içinde yerleşeceğimizi anlatıyor. Kutsal kitap buna uzak olan Tanrı yakın oluyor diyor. İsrailler Mısır'dan kurtaran Tanrı Musa vasıtasıyla mesken çadırını yaptırdı. Yanlarına yakın yerdeydi. Çünkü Tanrı aralarında oturmam için, benim için tasarıma göre mesken yapsınlar. Bu da aynı önceki ayetlerde okuduğumuz gibi Tanrı'nın kendi yapı mimarlığıdır. Bunu Tevrat çıkış 25-26. bölümlerde okuruz. Şimdi konuya dönüyorum. Tanrı yapılan meskende bulut olarak bulunduğunda her kişi ondan korkuyor ve titriyordur. Nedeni? Kutsal Tanrı karşısında günahkar olduklarındandır. Fakat biz Mesih'e ait olanlar öyle değiliz kardeşim. Mesih imanlıları için ayrıcalıklar var. O da Mesih İsa'ya ait olanla kutsal olduklarından onların kutsal ruhuyla içimizde mesken kurdu. Bunun için günahlardan kurtulup Tanrı'ya barışmak ve Tanrı evladı olmak için Rab Mesih İsa'ya iman ihtiyacımız var. Çünkü Tanrı'ya giden yolda İsa'nın haçı var. Bu haçla karşıya geçebiliyoruz. İsa'nın haçı aradaki mesafeyi kapatıyor ve Tanrı meskenine ne yapıyoruz? Girebiliyoruz. Amin mi? Üçüncü noktaya geldik kardeşim. Bu ruhsal konuta Tanrı ne zaman başlıyor? Okuduğumuz bölümde Elçi Pavlus Mesih inanlarına yazıyor. Bu soruya bizim kutsal kitabı nasıl okumak gerektiğini hakkında Mesih inanlısı yeni ahit ve eski ahidi beraber ve dengeli okumalıyız. Eski ahitte İsrailler arasında oturan Tanrı'yla kutsal ruhla içimizde mesken tutan Tanrı aynıdır. Fakat okurken farkı görüyorsun. Kutsal bütünü yalnız kiliseye ait değil. Bir kısmı önceden de dedim. Tanrı kendini peygamberlere korku, cezalar, şart ve şeriatla onun vasıtasıyla tanıttı. Fakat Tanrı'nın çalışma tarzında İsrail'e olanlar ve daha olacak olanları tam uygulayamayız. Bununla beraber İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'da okuduğumuzu İsrail'e uyduramayız. Yani mal edemeyiz ve beklememeliyiz. Etrafımızda tırnak içinde bazı Hristiyanlar Tanrı sözünü yorumladığında da kutsal kitapla bağdaşamıyor. Kutsal kitabı yorumsuz okumalı kardeşim. Hayatımızı ona göre yaşamalıyız. Kutsal kitap yorumcuları işin içinden çıkamayınca eski ait eskidir, kapansın derler. Daha başkaları tahrif edilmişler, bir başka grup İncil yalnız Hristiyan ailelerinden doğanlar içindir. Halbuki kilise, yani Mesih'e ait olan topluluk, Rab Mesih İsa gelene kadar sırdır diye okuyoruz İncil'de. Bir örnek vereyim. Eski ahitte Tanrı halkını işinden, tarlasından, hayvanlarından %10'u kendisine, yani kutsal hazineye istiyor. Leviler 27:38'de yazar. Bunu kiliseye de yansıtırsak zannımca doğru olur. Rab Mesih İsa yani yeni ahitte açık şekilde yansıtıyor. Mesih İsa yasa altında doğdu. Kendisine %10'u vererek yaşadı. Fakat Rab Mesih İsa ölü şeriatten ileri gidiyor. Bununla nasıl vereceğimizi gösterdi. Matta 23:23'te vay başınıza yazıcılar ferisiler, bunlar yazıcılar ferisiler din adamlarıydı o zaman. İki yüzlüler diyor Rab İsa, çünkü nanenin, ananosun ve kimyonun ondalarını veriyorsunuz ve şeriatın ağır işlerini, adaleti, merhameti ve imanı bırakıyorsunuz. Onları yapmalıydınız diyor. Bunları da bırakmamalıydınız. Şeriatı tam bilen kâhin oluyor ve ondalığı vermiyor. O, okuduğumuz gibi. Fakat halktan şartlı istiyor. Buna karşılık Rab Mesih İsa İncil ayetinde yazıcılar ve ferisler, yani şeriatı tanıyanlara okuduğumuz gibi çok şey sayıyor. Mesih İsa ferisi ve yazıcılara önemlisini yapmıyorsunuz diyor. Bunlar adalet, merhamet ve yaşayan inanç. Bunları savsaklamadan yapmalısınız demek istiyor. Yani Rab İsa adetlerle veya geleneklere göre hareket değeri boştur demek istiyor. Şimdi soru bana ve size yöneltiliyor. Kiliseye, afetlere, ihtiyaç sahiplerine verilen bağışı mecbur olduğun için mi veriyorsun, yoksa vermek istediğinden mi veriyorsun? Eğer şeriata bakarsak %10 vermek gerekiyor. Yalnız bunu sevecen kalple yapmalıyız. Bunu İncil'de ruhsal hayat tarzı denir. Biliyorum, eğer İncil'de İbraniler mektubuna hariç hiçbir yerde %10 bağış hakkında yazmıyor. Önemli olsa elçi Paulus ve Yahuda sıkışırlardı. Hiçbir yerde söylemiyor mu? Cevap basittir. %10 şeriatı Mesih inanlarına sorulmamış ve istenmiyor da. Mesih inanlarına başka prensipler geçerlidir. Şeriatla değil, kalpten gelen sevecen inançla bağış vermeliyiz. Anlıyoruz değil mi kardeşim? Tanrı Yahudilere şeriatte yer vererek bağış verilmesi gerektiğini söylemişti. Rab İsa adaletli ve sevecen kalple vermelisin diyor. Yani Yahudilerin istenilen gibi değil, temiz, duyarlı kalple Tanrı işleri için bağış vermesi öneriliyor. Elçi Paulus Romalılara yazarken 12. ayet bölümde 1. ayette ne diyor? Ey kardeşler, bedenimizi diri, mukaddes, Tanrı'ya makbul kurban olarak takdim etmenizi Tanrı'nın rahmeti için size yalvarırım. Ruhani ibadetiniz budur. Ve bu aleme uymayın. Fakat Tanrı'nın iyi ve makbul ve kamil iradesi ne olduğunu fark etmeniz için fikrinizin yenilenmesiyle değişilmiş olun. Amin mi? Önemlisi İncil'de önce kendimizi Rab İsa'da Tanrı'ya sunmalıyız. Geriye kalanlar teferruattır. Şeriatta söylenenden Rab İsa'nın söylediği daha derine iniyor. Tekrar diyorum, kutsal kitap bütün Mesih inanlarını kapsamasa da kutsal kitabı okuyun. Bütünüyle okuyun. Konuya devam ediyorum. Yine Tanrı bu ruhsal binayı ne zaman kuracağına bakarsak, bunun Tanrı tarafından belirli bir devreye tabi olduğunun altını çizmeliyiz. Elçi Paulus Efesuslara 1. ve 2. bölümde özellikle ve bereketlerde gerek Yahudi gerek milletlerden Mesih İsa'ya iman edenler için geçerlidir. Rab İsa'nın Golgota'da akıttığı kanı kabul ve imanla Mesih İsa'ya ait olunuyor. Biz de daha açık görünüyor. Öyle ki her ne zaman Rab İsa'nın kilisesi hakkında düşünürsek, Mesih'in gelini, Mesih'in bedeni olduğumuzu bilgisinden hepimiz Mesih İsa'ya ait olmuş oluyoruz. Bu düşüncelerde zaman zaman hakkında düşünebiliriz. Ne zaman Tanrı'nın ruhsal tapınağı inşa tamamlanıyor? Kilisenin başlangıcı Rab İsa göklere çıkmasından 10 gün sonra kutsal ruhu verilmesiyle başlangıcı oldu. Yani ruhsal inşaat başlamış oldu. Tabii ki önceden de dediğim, insanlar çeşit çeşit yorumlar yapıyor. Benim inandığım, hayatımda uygulamaya çalışarak yaşadığım kutsal kitap öğretisi, kutsal kitap olarak kilisede ve fertlerde ikamet ettiğindir. Tanrı ruhu, kutsal ruhu olarak insanlarda, yani Mesih'e ait insanlarda hazırdır. Ve sözüne göre iman edenlere ne dedik? Önceden de dedim, mesken kuruyor. Mesken. Eğer biz Mesih İsa'ya ait olarak yaşarsak, Tanrı Mesih İsa'da kalbimize, benliğimize mesken kuruyor ve biz kutsal bir hayat yaşamaya gayret ediyoruz. Şimdi sen de iman edersen kardeşim, ikinci adım, kutsal ruhu kalbine yerleştirmiştir. Mesih İsa'nın yerleştirdiği kimseyi Rab İsa'dan hiçbir kimse ayıramaz. Amin mi? Çünkü Rab İsa'ya iman edenin kalbinde ruhuyla mesken tuttuğundan şeytan sana saldırıyor, fakat sana olumsuz etki olmuyor. Fakat seni etkileyemiyor ve dışarıda kalıyor şeytan, hamdolsun. Önce dediğim gibi kutsal ruhun verildiği an itibariyle yüksek mimar, göksel baba, Tanrı tapınağın yapımına koyuldu. Her yeni Mesih İsa imanlıyı yerleştirerek devam ediyor. Tabii ki bu tapınağın bitiş anı veya noktası da önemlidir. Bunu anlamak için kutsal kitabı açmak lazım. Anlamak için birkaç ayete bakacağız. İncil 1. Serenikler 4:16-18'de okuyorum. 16. ayetten. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler, ölmüş olanlar yani, dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılanmak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirimizi bu sözlerle teselli edin diyor. Ayetler burada kilisenin göğe alınması, o günde diri olana ölümlü görmeden alınacak. Ve Mesih'e ait olup ölenlerle beraber Rab İsa'yı bulutlarda karşılaşacağız. Rab İsa'yı göründüğü gibi görecek ve sonsuzluklar boyunca Mesih'le kalacağız diye okuduk. Bununla ruhsal tapınak tamamlanmış oluyor kardeşim. Ne okuduk? Önce Mesih İsa'ya iman edip ölmüş olanlar dirilecek. Sonra o anda hayatta olanlarla beraber bir anda ruhsal beden alacak ve Mesih İsa'yı gökte karşılayacaklar. Bu aklımızda kalsın. Rab İsa'yı göründüğü gibi göreceğiz dedim. Sonsuzluklar boyunca Mesih'le kalacağız. Bununla ruhsal tapınak tamamlanmış oluyor kardeşim. İkinci ayet grubu eski ayetten Daniel 29-25. ayet. Ve şöyle yazıyor. Ve bilip ve anla ki Yeruşalim'i eski haline koymak, bina etmek için emrin çıkmasından mesh olunan hükümdara kadar 7 hafta ve 62 hafta olacak. O yine sokakla ve hendekle yapılacak. Bu da sıkıntı vakitlerinde olacak. Burada 70 haftadan konuşuluyor kardeşim. Konu İsrail ve Yeruşalim için gereken 70. hafta henüz gelmedi. 69 hafta kilise alınacak. 7. hafta yılı 7 yıl olacak. Dünyada ağır baskı devresi olacak diye okuyoruz. 70. hafta Tanrı planı harekete geçecek ve bu 7 yılda Mesih muhalifi de ortaya çıkacak. Mesih muhalifi yönetimi ölümle bağlantılı olan Peygamber İsa'nın anımsattığını duydum. Demin de söyledim. Ruhsal konut Pantikos günü kutsal ruhun verilmesiyle başladı. Kilisenin alması anında inşaat sona erecek dedim. Elçi Pavlus 22. ayette anlattığı ruhsal bina son taşın ortaya çıkmasıyla son bulacak. Romalılar İncil'den 11. bölüm 25. ayette diyor ki milletlerin tamamı olacağını okuyoruz. Yani milletlerden Yahudi dışındaki insanların Mesih'e gelmesi tamamlanmış olacak. Kilise alınırken kutsal ruh da bizimle Rab Mesih İsa'yı karşılamaya, Mesih ile kalmaya devam edecektir. Rabbimiz Mesih İsa ile kalacağız. Amin mi? Bu çok önemli. Kurtuluş güvencesidir. Konu olarak hızlı sonuç adını verdim. Belki zor anlaşılır. Neden? Bu hızlı sonuç, çünkü dünyada cereyan eden olayların Mesih İsa'nın kilisesinin alması uzun sürmeyecektir. Hızlı sonuç dediğimde Rab İsa işte tez geliyorum diyor. Ve neyi bunu kastetmek istiyorum. Bilmiyorum farkında mısınız? Birinci, Avrupa Birliği şimdiki hayat tarzına bakarsak Mesih muhalifiyle yaşamaya büyük katkıları olacak. Şimdi idare edecek birisini beklentileri var. Hep duyarsınız, bir kişi her şeyi halletmeli. Vatikan gücünü Mesih muhalifi olan canavara verecek diye okuyoruz. Ve şimdi seziliyor. Bunun yanında dünya çapında doğa afetleri, milyonlarca insan açlıktan ezilmiş durumda. Tabii ki bizden uzak olduğundan farkında olmayabiliyoruz. Fakat biraz düşünüp araştırırsak açlıkta aşırı çoğalma olduğunu fark edebiliyoruz. Su afetleri, yangınlar, insanlarda bencillik ve benim fikrim olarak insan bencilliğe gidiyor. Benim kararım diyor, benim bilgilerim, benim gücüm, benim adım ve daha fazlasını istiyor insanlar. Böyle durumlarda Mesih İsa dışlanıp dışarıda kalıyor. Bu durumda son zamanın işareti yalnız saydığım noktalar değil, bir de özlem işareti var. Yani Rab İsa'yı özlemek, Rab İsa'yı beklemek kardeşim. Eğer bu bizde varsa o zaman iyi, doğru adımlar atıyoruz. Sonuçta Tanrı her şeyde her şey olsun diye, yani her şeye hakim olacak. 1. Korintoslar 14:28'de. O zaman her durumda uyum içinde olacağız ve bizleri muazzam ve sevinç dolu gelecek bekliyor Rab'de. Hamdolsun. Amin. 4. ve son noktaya geliyorum. Ne yapabiliriz? 4. nokta. 1. Petrus 2:5. ayette siz de İsa Mesih vasıtasıyla Tanrı'ya makbul ruhani kurbanlar takdim etmek üzere mukaddes kahinlik olmak için ruhani ev olarak diri taşlar gibi bina oluyorsunuz diye okuduk ve şimdi tekrar okuyorum diyor Elçi Pavlus. Buna göre bizler canlı taşlar olarak inşa edildik. Öyle ki ruhsal kurbanlar sunalım. Rab İsa tarafından uygulama sonucu Tanrı tarafından kabul görülüyoruz. Tekrar diyorum, sona yaklaştım ve yaptığımız hizmet veya bağış Rab İsa'yı severek yapılıyorsa Göksel Baba Tanrı tarafından kabul görüyor. Daha pratik bir durum, tatile gittiğinde veya evde kalırsan sürekli ruhsal kurbanlar sur. Yani ruhsal kurban deyince dua. Bu dua olur, Tanrı sözüyle çalışmak olur, kutsal kitabı okumak olur, bir hastayı ziyaret olur, kardeşini ziyarete gidersin. Bunlar ruhsal kurbanlardır. Başkasına verdiğin gerek maddi yardım, gerek zaman, bu senin Tanrı için, kardeşler için verdiğin bir kurban. Orada diyor ki, mukaddes kahinlik olmak üzere kendinizi kurban sunun. Karşılaştığın kimselere dostça ve samimi davranmakla gerek sen veya ben Mesih İsa'ya ait olduğunun farkında varılsın. Mesih İsa'yı yansıtalım kardeşim. Bu her zaman ve her yerde olmalı. Ve hangi durum olursa olsun Mesih'e ait olduğumuzun düşüncesi bizde kalsın. Gözümüzü imanı başlatan ve tamamlayandan ayırmayalım. İkinci pratik şey, trafikte park ederken uyum ve kurallara göre hareket etmek, Mesih'te Tanrı'nın evladı olarak giyimine dikkat edebilirsin. Sevgili kardeşim, Tanrı bize gayreti görmesi anlatılmayacak kadar sevinç doludur. O gayreti göstermeliyiz. Öyle ki Rab yukarıdan benim sevgili kulum bak ne yapıyor desin. Rab sizi bereketlesin. Dua edelim. Çünkü artık pek az zaman kaldı kardeşim. Gelecek olan Rab İsa gecikmeyecektir. Bunun için Rab seni mübarek kılsın, seni korusun. Rab sana yüzünü parlatsın, sana lütfetsin. Rab senin yüzünü kaldırsın ve sana selamet versin. Amin.
Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.